Garrett Jenkins, Ergenekon 5 yıl süren bir dava oldu. Zanlıları yıllarca cezaevinde yattı. Siz bunun binlerce sayfalık iddianamesini okuyan az kişiden biri oldunuz. Çok sayıda müebbet cezası çıktı. Uzun süreli hapis cezaları var. Az da olsa tahliyeler var. 5 yıl sonra varılan sonucu nasıl yorumlamalı?
Zaten yani beklenen bir sonuç yani. 275 kişiden 254 suçlu bulundu. Tabi bazı cezalar beklediğimden daha uzun oldu. Ama böyle bir şey bekliyordum yani. Şey, bence baştan beri belliydi yani şeyde. Sonuçta herkes, hemen hemen herkes suçlu bulunacaktı. Çünkü bu normal bir dava değil. Yani genellikle bir böyle bir süreçte bakıyorsun, araştırıyorsun, kanıt bulmaya çalışıyorsun. Ondan sonra karar veriliyor. Ama Ergenekon davası tam tersi. Yani 5 sene önceden itibaren her zaman bu insan da suçlu. Kanıt var mı yok mu önemli değil. Suçlular, suçlu bulunacaklar, hapiste yatacaklar. Normal bir yani adil süreç değildi hiçbir zaman yani.
Cezaların uzunluğu dedin mesela. Amerika Dışişleri Bakanlığı da bunu şöyle dedi. Cezaların şiddeti dedi, gözlerinden kaçmadığına dikkati çektiler. Ama evet, yorum yapmadılar. Cezaların uzunluğu hakkında ne söyleyebilirsin?
Yani zaten yani iddianamede yani ilk 3 iddianame şey 5800 sayfadı. Onu yani aile sürdü ama hepsini okudum. Bütün yani şeyde hapiste olan melek değil, bunu açıkça her zaman söyledim. Ama iddianameye bakarsak yani davaya bakarsak şey hiçbir kanıt yok. Ve zaten her ceza uzun olacaktı. Bir ay olsaydı, bir sene olsaydı. Tabii yani 100 sene olduğu için bazen mesela Doğum Perinçek falan 117 sene falan aldı. Zaten yani o şey çok inanılmaz bir şey. Zaten söylediğim gibi yani şeyde bir ay için yeterli kanıt yok. Hiç kanıt yok yani bu davada. Ve zaten yani şeyde bazı genç değil yani 50 yaşında, 70, 60 yaşında, 70 yaşında hem de anlamsız. Çünkü zaten kaç sene yaşayacaklar? Yani 20-30 sene yaşayacaklar ve 100 sene ceza aldılar.
Peki bu uzun cezalarla ne yansıtmak istiyor mahkeme burada?
Bir güç gösterisi. Zaten onun için yani bu kadar uzun cezalar verdiler. Biz ne yapmak istersek yapacağız. İdeali ne kadar komik olursa, ne kadar şey kanıt olmadığı zaman hiçbir şey yoksa bile biz çok ceza verebiliriz. Çok uzun cezalar verebiliriz. Onun için yani şeyde zaten biz zaten şimdi güç bizde. Biz yani bu adalet sistemi kontrol ediyoruz. Sevmediğimiz insanlara ne istersek de ceza verebiliriz. Böyle bir mesaj vermeye çalışıyor. Çünkü söylediğim gibi yani şeyde bir 60-70 yaşında bir adam 100 senelik bir ceza vermek bir anlamı yok yani. Hiçbir anlamı yok.
Türkiye Cumhuriyeti tarihini çok iyi bilen birisin. Tarih her zaman darbelerle dolu oldu, askeri müdahaleler oldu. Ergenekon davasının vardığı bu sonuçla açıkçası gerçek anlamda darbeciler cezalandırıldı diyebilir miyiz?
Yok, yok. Böyle bir şey yok. Her zaman söylüyorum yani şeyde bu Ergenekon ana davası tabii o da TV başka davaları da var. Ama bu davada yani şey 275 sanık var ve ondan herhalde 15-20 kişi zaten yani şey onu suçlu yani şey kötü şeyle yaptılar. Onu hepimiz biliyoruz. Ama o zaman 250 kişi hiçbir şey yapmadılar. Ama hem de şeyde bu 15-20 kişi zaten yaptıkları için bir ceza almadılar. Bu yani Ergenekon diye bir örgüt yok baştan. Hiçbir zaman olmadı yani. Hayali bir örgüt yani. Yaratılmış bir örgüt. Onun için ya şey bir darbe vardı tabii yani 1980'de. Onun iddianamesi yani 80 kusur yani 82-84 sayfa bir iddianame. Gerçek bir darbe için. Ve ondan sonra 3 sene askeri iktidarda yani şeyde. Ve bakarsak yani şeyde toplam yani ilk 3 iddianameye toplam şeyde 5800 sayfa. Ondan sonra başka iddianame de var. Toplam 7000'den geçiyor. Olmayan bir darbe için. Bu kadar trajik olmasaydı bir komik olurdu yani.
Ergenekon diye bir örgütün olmadığını söylüyorsun. Bir darbe girişimi olmadığını söylüyorsun ki aslına bakarsan belki 5-6 sene önce bir gecekonduda bulunan silahlarla başlayan bir durum sonradan senin de dediğin gibi Oda TV davasının içine katılması, mafya cinayetleri, faili meçhul gibi davaların katılmasıyla büyüdü. Bunlar gerçekte birbirleriyle ilişkili konular mıydı?
Yani mesela hatırladığım kadar Haziran 2007, peki Temmuz'da yani ama yazın 2007 bu el bombalı bulundu. Umraniye'de. Ekim 2007 o zaman savcı Zekeriya Öz emniyetten bütün dosyaları istedi. Bütün siyasi cinayetle, bütün terör örgütle ilgili bütün dosyayı istedi. İddianameye bakarsak o zaman hiçbir kanıt yoktu. Bu Umraniye bulunan el bombalı ve terör örgütle, siyasi cinayetle, ırkçı cinayetle o tip şey hiçbir bağlantı yoktu. Demek ki o zaman savcılık karar verdiler. Tamam şimdi biz bir şey yaratacağız ve her şey onu bağlamaya çalışacağız. Hem de çok önemli bir şey, başka önemli bir şey var. Savcılığa göre Ergenekon bütün militan örgütle kontrol ediyor. Türkiye'deki bütün militan örgütle kontrol ediyor. Yani solcu, PKK, sadece her şey kontrol ediyor. Ve sanıklı için yani mahkeme başvuruyor. Telefonu falan da dinlemek için. Hep aynı kişiden geliyor. Türkiye'de en önemli istihbarat örgütü neydi? MIT'ti. Milli İstihbarat Örgütü. MIT takip ediyor terör örgütleri. Hiçbir zaman MIT Ergenekon için mahkeme başvurmadı. Bu ne demek? O savcılığı Ergenekon diye bir örgüt var olduğunu kanıtlamaya çalışıyor, göstermeye çalışıyor. MIT bile inanmıyor. Çünkü MIT inansaydı MIT mahkeme başvuracaktı. Ergenekon ilgili hiçbir şey yok. Dinlemek için yani telefonu dinlemek için falan. O da çok açık bir ve net bir şey, bir kanıttı hani şeydi. Kimse inanmıyor. Zaten herkes biliyor böyle bir şey olmadığını.
270 üzerinde sanık. Toplu halde yargılanma biçimlerini soracağım. Bu 270 sanığın duruşma boyunca avukatlarından uzak tutulması, sanıkla avukatların arasına jandarma girmesi, yargılanma biçimleri, sanık ailelerinin bile bazılarının duruşma salonundan uzak tutulması. Bu süreci, duruşma sürecini nasıl açıklayabilirsin?
Yani kanuni bir şey değil. Yani Türk kanunu göre yani hukuk dışı bir şey. O kadar çok örnekler var yani. Bir dava bu kadar büyük olursa yani sadece sanıklı değil. Bütün adalet sistemi yargılanıyorsun. Çünkü o büyük bir test gibi. Bu Ergenekon davasına baktığım zaman bu Türk adalet sistemi yani bu testten geçti mi? Tabii geçmedi. Demek ki bana göre yani şeyde yani bahsettiğiniz şey bunu gösteriyor. Türkiye'de ne ya adalet sistemi ne adil ne bir sistemde.
Dava sonucu açıklandıktan sonra muhalefetin tepkisi sert oldu. Hem CHP'den hem MHP'den sert tepkiler geldi. Daha doğrusu hatta tanımayacaklarını bile söylediler. Hükümetten daha sakinleştirici açıklamalar var ama görünen o ki onlar da bu sonuçtan o kadar memnun değiller ki yargı kararına yine de saygı gösterilmesi yönünde bir tavır sergiliyor hükümette. Örneğin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç temyiz sürecine dikkati çekiyor. Hatta hani ilişkili mi ilişkili değil mi diyemeyeceğim ama Cumhurbaşkanı Gül'ün verdiği bayram mesajında bile sorunlarımızı, sıkıntılarımızı demokratik olgunlukla toplumun tüm kesimlerini böyle kucaklayan bir anlayışla aşacağımızdan emin olunmalıdır diye bir ifadesi var. Hükümetten, devletin üst kesiminden birazcık böyle yumuşatıcı tarzda gelen açıklamalar için neler söyleyebilirsiniz?
Anladı, biliyor yani şeyde özellikle yani başbakan da biliyor yani böyle bir şey. Böyle bir örgüt olmadı yani Sayın Başbu bir terör örgütün lideri olamaz yani. Çünkü Tayyip Erdoğan 2 sene boyunca Başbu'yla çok yakın çalıştı. Ondan sonra mahkeme göre Başbu bir teröristti. Bir terörist örgütün lideri. O demek yani başbakan da teröristti. Çünkü bir teröristle çok yakın, beraber çok yakın çalıştı. 2 sene boyunca bütün yani devlet sırları, bütün gizli olan şeyle paylaştı ve farkında değildi. Beraber çalıştığı adam bir teröristti. Başka seçenek yok yani. Onun için yani tabii yani Sayın Erdoğan da çok rahatsız olacak. Böyle bir şey yani mümkün olmadı. Bir şey yaşaydı. Genelkurmay Başkanı aynı zamanda bir terör örgütün lideri olabilir. edeceğini, ya mümkün değil, onu da biliyor. Erdoğan da bunu biliyor. Ama şimdi açıkça bir şey söylemek onun için zor. Çünkü biliyoruz yani şu Vudab'ın arkasında Fethullah Gülen'in hareketlerinden birkaç kişi, hepsi değil tabii ama birkaç kişi var yani. Ve Türkiye'de şu anda başka bir güç savaş gibi bir şey oluyor. Hem bir tarafta yani Gülen hareketi, bir tarafta Erdoğan. Erdoğan şimdi çıkıp bir mahkeme kararı eleştirirse Erdoğan'ın düşmanları yani şey Gülen hareket ve öbürleri yani söyleyebilirler. Bak yani başbakansınız ama o adalet sistemi bile saygı göstermiyorsunuz. Seçimle geliyor böyle bir imajla yani Erdoğan seçim süreçle giremiyor.
Anlıyorum. Bu durumda aşağı yukarı yani devletin üst zirvesi de bir nebze adalet sistemini sorguluyor oluyor bu noktada. Peki madem öyle kendi işaret ettikleri bu temyiz sürecinden ne bekleyebiliriz bu durumda?
Fazla bir şey beklemiyoruz bence. Zannetmiyorum. Yani şeydi zaten başka davalar geliyor. Yani bahsettiğimiz gibi yani Oda TV dava geliyor. Bir şey beklemiyoruz. Yani çok zaten Türkiye durum çok garip yani. Daha önce hiç görmedim. Hem Türkiye'de yani 24 sene buradayım hem de başka ülkede. Bir tarafta şey PKK rahat rahat ülkeden çıkıyor, dolaşıyor. PKK'ya karşı savaşanla hapiste ve yani 100 senelik cezalar aldılar. Çok çok garip yani. Mantıklı olarak tabii bu dava Ergenekon davası bu noktaya gelmemesi lazım. O zaman mantıklı bu Yargıtay süreci mantıklı bakmak bence yanlış. Yanlış çünkü bu siyasi bir dava yani adil bir dava değil yani.
Ergenekon'a baktığımızda, Ergenekon davasına, Balyoz davasına baktığımızda yabancı basına da çoğunlukla yansıyan konu her zaman komutanların hatta üst düzey komutanların evet. Geçmişe yönelik iddia edilen suçlarla mesela darbe planlarıyla, darbecilik girişimiyle yargılandığı bir süreç oldu. Bu noktada ister istemez bunun Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu söyleyebilirsin bu kadar senedir devam eden bir sürecin.
Tabii moral sıfır. Çünkü herkesten önce askeri biliyor yani şeyde meslektaşların arkadaşları ne yapıyor ne yapmıyor. Çünkü tabii her kurumda olduğu gibi askerde de var yani yolsuzluk mesela da var. Onu hepimiz biliyoruz. Başka devlet kurumda aynı şey geçerli. O tip şey biliyor. Hangi asker kötü bir şey yaptı, hangi asker hiçbir zaman kötü bir şey yapmadı. Bu davalar sadece Ergenekon değil, Balyoz davasında baktığı zaman biliyorlar yani şey adamlar suçlu değil.
Ya mesela yani, şöyle diyeyim. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademede açıkçası 4 yıldızlı komutanların sayısı azaldı. Bu noktada tabii evet. Alttan gelenler dolduracak ve daha genç insanlar. Mesela bir ordunun savaş gücü açısından baktığımızda bir sürü uluslararası krizle baş başa yani komşuları istikrarsızlık içinde neredeyse ve aşağı yukarı savaş halinde olması gereken bir ordudan söz ediyoruz her zaman böyle bir bölgede bu komuta kademesini nasıl etkiliyor?
Yani zaten şu anda moral sıfır hem de bir orduda ve yani şey deniz kuvvetli hava kuvvetleri en önemli şey birbirine güvenmesi lazım. Eğer Ergenekon'a bakarsak hiçbir kanıt yok. Ama şeyde savcılık böyle yazıyor iddianamede. Kim kiminle görüştüğü göre yapılıyor. Bir adam başka adamla görüştü. Bu adam sanık, öbür adam da sanık. İkisi suç olması lazım. Böyle bir şey nasıl etkiliyor? Mesela şimdi bir asker bir seminer gitmek istemiyor. Çünkü Balyoz da varsa yani işte 2003'te bir seminer yapıldı İstanbul'da birinci orduda 160 asker oraya gitti. Ondan sonra Balyoz davasına göre orada bir darbe plan yapıldı. Hem de şimdi Ergenekon'a baktığımız zaman bir asker başka askerle konuştuğu için yani rutin şeyle konuşuyordu ama temas halinde olduğu için başka bir askerle temas halinde olduğu için ikisi suçlu bulunuyor. Demek ki şimdi hiçbir asker yani seminere gitmek istemez, başka askere konuşmak istemez, hem de üst düzeye gitmek istemez. Çünkü bakarsak o kadar çok üst düzeyde komutan hapise atıldı. Ve böyle bir korku var şu anda. Ben yani şey tayin olursam hapise benim yani şansım daha yüksek hapise girmek, yani büyük ihtimalle yani hapise atılacağım. Hem de söylediğim gibi yani başka davalar geliyor. İzmir'de bir casus şebekesi davası var. O da 400'den fazla askeri personel yargılanıyor. O zaman şimdi kimse yani şey tayin istemez, kimse seminer gitmek istemez, kimse başka askerle konuşmak istemez. Zaten moralı sıfır. Böyle bir durumda tabii Türkiye'nin askeri gücü çok az aldı. Yarın bir savaş olursa bir felaket göreceğiz. Zaten çok asker istifa etti. Ettiler ve başka istifa etmeyenler çok var. Artık kim asker olmak isteyecek ki? Kim komutan olmak isteyecek ki?
Garrett Jenkins, araştırmacı yazar, çok teşekkür ediyoruz. Amerikan'ın Sesi'ne Ergenekon davasının sonuçlarını değerlendirdiniz.
Sağ olun.